Kitabın adı Kayboluş. Yazarı Ken Greenwood. 12. ayrım. Cumartesi pazar. 13-14 Aralık. 01. David bu akşam üzeri yine evdeydi ve Batı Yakası projesinin planları üstünde çalışıyordu. Tüm gün kitap okuyormuş gibi yaptım ama aslında çoğu zaman uyarıcı açıktı. Devamlı düşünüyordum. İşte buradayım Jenny, buradayım. Ama o yaptığı şeylere devam etti ve asla tepki vermedi. Belki de hafta içi 4 voltu deneyene kadar beklemeliyim. Akşam yemeğinde uyarıcıyı kapattım. Singroff Doğu'a gidip David'in tasarımını bitirmesini kutladık. Ve sonra eve gelince saat 10.30 civarı yine açtım. Jenny gülüyor ve bıyıklı adamla konuşuyordu. Adam da eve yeni gelmiş gibiydi. Ona Hollanda'dan porselen getirtmekten falan bahsediyordu ve işlerinden konuşur gibi bir hali vardı. Ama Jenny'nin ilginç veya komik bulacağı şeylerin altını çiziyordu. Belli ki ithalat ihracat içindeydi ve konuşmalarına bakılırsa şirket yönetiyordu veya şirket sahibiydi. Evin dekorasyonundan sahibi olduğu anlaşılıyordu. Aa evet, kasabadaki evde olan olaylardan da bahsetti. Demek ki laboratuvardayken gördüğüm piyanonun başka bir evde olduğu konusunda haklıydım. Konuşmalarından fazla bilgi edinemedim. Genellikle tanıdıkları insanlar hakkında konuştular ve çok fazla insan tanıyor gibilerdi. Jenny'nin ona ismiyle hitap etmesini bekleyip durdum ama bunu yapmadı, en azından ben oradayken. Birlikteyken çok rahat görünüyorlardı. Birbirlerini iyi tanıyorlardı. Jenny şanslı bir kadındı. Gerçek olsun veya olmasın, kocası da çok yakışıklı ve zekiydi. Gerçi anlattığı bazı hikayeler benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. David onu görse eminim biraz kıskanırdı. Pazartesi, 15 Aralık, 23.30. Dün tembellikle geçen bir pazar günüydü. Evde uzanıp her zamanki gibi gazete okuduk. David kapalı kotta tenis oynamaya gitmek istedi ama benim canım çekmedi. Dün gece uyarıcıyı kullanmayı geç saat erteledim. 2 voltta çalıştırdım da David'in fark etmediğine eminim ama yine de çalıştırmadım. Olur da son zamanlarda dalgın olduğum gözüne batmıştır falan diye. Bir gün ara vermenin benim için de iyi olacağına karar verdim. David erken yattı ama ben uyuyamadım. En sonunda gece yarısı uyarıcıyı çalıştırdım. Birlikte akşam yemeği yiyorlardı ve ben çok toktum. Uyarıcıyı kapattım ve televizyonda eski bir Fred Astaire ve Ginger Rogers filmi izledim. Yatağa gittim ama hala uyuyamıyordum. Ben de yavaşça yan döndüm ve elektrotu ikinci seviyede denedim. Daha önce hiç bu kadar geç saatte denememiştim ve sonuç biraz utanç vericiydi. Jenny banyo yapıyordu. Onu daha önce hiç çıplak görmemiştim ve nedense özenine girdiğim için çok rahatsız oldum ve uyarıcıyı kapattım. Şu eski, tuhaf şekilli küvetlerden birindeydi. Musluk ve duş başlığı yoktu. Hizmetkarlar küveti sıcak suyla doldurmuş olmalıydı. Son birkaç yıldır duş almaya alışmıştım ve neredeyse uzun, sıcak bir banyonun nasıl rahatlatıcı olabildiğini unutmuştum. Başka bir kadının vücuduna öyle dokunmak ve aynı zamanda dokunuşu kendi parmaklarımda ve teninde hissetmek tuhaftı. Kendime dokunmak ama aslında kendime dokunmamak. Güzel bir vücudu vardı. Uzun ve zayıf bacakları, göğüsleri benden biraz büyük ama sıkı ve güzel şekilli. Banyonun keyfini gerçekten çıkarıyordu. Cildine türlü türlü lüks, kokulu yağlar ve kremler sürüp masaj yaptı. Banyo da çok şıktı. Aşk merdivenleri ve aynalar ve mumlarla doluydu. Banyodan çıkınca yavaşça bütün vücudunu pudraladı ve bu esnada aynada kendine baktı. Nedense oradan ayrılamadım, geri çekilip ona ihtiyacı olan mahremiyeti veremedim. Ben kendi bedenimle hiçbir zaman onun gibi iletişim kuramamıştım. Epilepsi kendi kadınlığımla gurur duymamı engelliyordu, kendimi o şekilde göremiyor, bedenimi gerçekten sevemiyordum. Bana her zaman bir düşman gibi görünüyordu. Gerçek benden ayrı bir şey gibi, bana her an ihanet edip çirkin, spastik ve diğer insanların, hatta yabancıların gözünde iğrenç bir şeye dönüşebilecek bir şey gibi. Ama Jenny, bedeniyle arkadaş gibiydi. Güzel bir histi. Kendini pudralarken diğer odadan bir ses geldi. Hazır olup olmadığını soruyordu. Hemen geliyorum Philip. Demek ki kocasının adı Philip'ti. Philip Kur'an. Onunla yatağa girmeye hazırlanıyor olmalıydı. Uyarıcıyı kapattım ama uyumam uzun zaman aldı. En sonunda uyuduğumda tertemiz mavi bir nehirde yüzdüğümü gördüm rüyamda. Sonra çimenlere çıplak uzanıyordum. Kafamı kaldırdığımda tepemde duran bir adam gördüm. Bana bakıyordu. Saçlarına güneş vuruyordu. Jenny'nin kocası Philip'ti. Ama rüyamda Jenny değildim. Onun bedeninde değildim, bendim. Bunları yarın yazsam ve Doktor Gary'i arasam daha iyi olacak. Peter Gary'in aklında çok fazla şey vardı. Noel geliyordu ve karısıyla üç çocuğuna alışveriş yapmaya henüz başlamamıştı. İki çocuğu öyle bir dönemdeydi ki onları mutlu eden şeyler her hafta değişiyordu. Karina oyuncak mı yoksa stereo ses sistemi mi yoksa ayrı bir telefon hattı mı almalıydı? Paul kısa dalga radyo tav olur muydu yoksa Kawasaki alacak yaşa gelmiş miydi? Bu sorular başının etini yiyordu ve Gary'in Austin vakasıyla ilgilenmesini engelliyordu. Bu vakayla ilgili raporu bitmek üzereydi ve 6 Ocak'ta UCLA'da yapılacak olan konferansta sunumunu yaptıktan sonra Journal of Electroencephalography and Clinical Neuropsychology'de yayınlanacaktı. Grandin'e söz verdiği gibi rapor korku merkezi elektrotuna yoğunlaşıyordu. İnsanlar onu 12. bölgedeki anlık ve hastalıklı halüsinasyonel tepkiler diye geçiştirdiği kısımla ilgili sıkıştırırsa sorulardan nasıl kaçacağını bile planlamıştı. Deneyin o kısmına ait filmler, kayıtlar ve dokümanlar çoktan yok edilmişti. Olayı gören az kişiden yaşananları başkalarına anlatabilecek olan tek kişi öğrenci Jenny Templeton'dı. Ama Gerick sessiz kalması için Crandon'un onun üstünde yeterli akademik baskıyı kurduğundan emindi. Konuşsa bile kimse ona inanmazdı. Gary'in ve Crandon'un inkarları her türlü dedikoduyu sustururdu. Louis Beattie, Gary'e Kaliforniya seyahatinde eşlik edecekti ve bu da kafasını kurcalıyordu. Kadın hastane personeline ilk dahil olduğunda aralarında başlayan ilişkiye devam etmeli mi, etmemeli miydiler? İlişkileri biteli 4 yıl olmuştu ve Gary çekici, genç uzmanla arkadaşça bir iş ilişkisi sürdürmüştü. Çok isteyerek başladıkları ilişkilerine devam etmenin çok fazla zor ve tehlikeli olacağına karar vermişlerdi. Ama şimdi Austin deneyinin heyecanı ve baskısı onu yeniden yakınlığa itiyordu. Son iki aydır yaşadığı zorlukları anlayan tek kadın oydu. Onu ya profesyonel aşağılanmaya ya da seçkinliğe götürecek bir yol ayrımında olduğunu sadece o biliyordu. Ve Gary'i zor ama açıkça doğru olan yola onun desteği sokmuştu. Görmezden gelinemeyecek duygular vardı ve Kaliforniya'daki haftanın yapmalı mı yapmamalı sorularıyla değil, yapacaklar mı yapmayacaklar mı sorularıyla ilintili olduğunu hissediyordu. İşler kontrol dışı gelişmişti ve seçim onlara ait değildi. Elizabeth Austin'in karşısındaki masada oturmuş, onun incelemesi için getirdiği 25-30 sayfalık özenle yazılmış dosyayı incelerken tüm bunları ve daha fazlasını düşünmüştü. Bu hikaye gülünçtü. Tam Hollywood'a göre çılgın bir senaryoydu. Üst sınıf Victorian İngiltere'sinde gizemli yabancılar, mum ışığında yıkanan şehvetli, sarışın, çıplak genç bir kadın. Çok absürttü. Elizabeth'in laboratuvardayken anlattığı masalların geliştirilmiş hali ve doktorun inanmasını beklediği karmaşık bir fanteziydi. Doktor okuduklarından kafasını kaldırdı ve kadına tekrar şüpheyle baktı. İyi dikimli, kış kıyafetleri içinde zayıf ve çekiciydi. Doktor açık kahverengi bir perukla kapattığı, kısa süre önce kazınmış saçlarının hala kısa olduğunu tahmin edebiliyordu. Alternatiflerin hiçbiri kabul edilebilir değildi. Kadının kasıtlı bir düzmece planlaması için bir neden yoktu ve doktorun beyin hastalıklarıyla olan uzun yıllara yayılmış tecrübeleri ona bu dürüst ve sakin kadının Bellevue'deki psikiyatr meslektaşları tarafından tedavi edilmesi gerektiğini söylemiyordu. Kadında zihinsel bir rahatsızlık olsaydı kim bilir kapsamlı bir inceleme sonucuna neler olurdu. Bu deney ve daha kötüsü doktorun örtbas ettiği sonuçlar ortaya çıkardı. Hayır, kadını bir psikiyatra yönlendiremezdi. Buna gerek yoktu zaten. Bu fantezi kadının gerçeklikten tek ayrıldığı andı ve her şey kontrol altında görünüyordu. Kadının birden üçüncü kattan atlaması veya sokaktaki yabancılarla abuk sabuk konuşmaya başlaması olası görünmüyordu. Kimsenin onu anormal görmesi için bir neden yoktu. Hem zaten tüm bunlar yalan dolan da olabilirdi. Ona ve hastaneye yapılan saçma sapan, başarısız bir eşek şakası veya yıllarca hayal kuramamış bir kadının boş ama güçlü fantezileri. Bu iki seçenekten biri olmak zorundaydı. Yine de doktorun dikkatli davranması gerekiyordu. Kadının bunları kimseye anlatmadığından emin olmalıydı. Kadının bu sahte veya hayali reenkarnasyon hikayesini gazetelere veya yayıncılara satmasına engel olmalıydı. Kadının amacı bu muydu acaba? Bunu en başından kar amaçlı planlamış mıydı? Ama hayır, öyle birine benzemiyordu. Kocası mimarlıkta hızla yükseliyordu ve kadın da tiyatro seti dizaynıyla meşguldü ve işinden memnun görünüyordu. Böyle saçma sapan bir hikaye onların da gereğinde kariyerini mahvederdi. Kadın bunu biliyor olmalıydı. Okuma gözlüklerini çıkarttı ve burnunu ovaladı. Gözlükleri burnunda iki pembe çukur bırakmıştı. Masanın karşısındaki genç kadın ona baktı, gergince doktorun günlüğüne vereceği tepkiyi bekliyordu. Evet, Ne düşünüyorsunuz Doktor Gerik? Tuhaf değil mi? Doktor gözlüğünü deri kılıfına koydu. Evet Bayan Austin, öyle. Çok garip. Bu olaylarla ilgili bir teoriniz var mı? Kadın hafifçe kızardı ve bakışlarını kaçırdı. Kocam ne düşünüyor biliyorum. Dedirdiğimi düşünüyor. Onunla enine boyuna konuştunuz mu? Günlüğü okudu mu? Hayır, bu konuda bir şey duymak istemiyor hala. Ona uyarıcıyı kullandığımı söylediğimde sinirleniyor. Notlarımı okusa ve bunu ne zamandır ne sıklıkla yaptığımı bilse küplere biner. Hele ki biz birlikteyken ve o neler olduğunu fark etmezken. Ama evden pek çıkmıyorum. Tek başıma neredeyse hiç çıkmıyorum ve deneylerde bir şey olduğunda ne zaman heyecanlandığımı ve kafamın karıştığını anlayabiliyor. Keşke bana bağırıp çağırsa, kavga etse. O bile sessizliğinden ve yüzündeki hoşnutsuz ifadeden iyidir. Belki daha sık dışarı çıkmalısınız. Yakında işinize dönmeyi düşünmelisiniz. Tüm bunlar olurken bir oyun üstünde çalışmak beni heyecanlandıramaz. Tatmin edici cevaplar veya açıklamalar olmadan olmaz. Bana yardımcı olabileceğinizi umuyordum. Tanrım diye düşündü doktor. Tüm bunlara bilimsel bir mühür basmamı istiyor. En iyisi şimdilik geri adım atmak ve ona düşündüklerini söylemek. Doğruyu söylemek gerekirse Bayan Austin, bunu yapamam. Vakayla ilgili teorileri detaylıca başka kişiler ve kurumlarla konuşmam gerekiyor. Yani hükümette falan mı? Bunu demek istiyorsunuz. Bu yüzden mi kimseye bir şey anlatmamamı söylediniz? Üzgünüm Bayan Austin, bunu sizinle konuşamam. Kadın şaşkın ve biraz öfkeli göründü. Bu duyduğum en saçma şey. Bunun hükümetle ne ilgisi olabilir? Öyle olduğunu söylemedim Bayan Austin. Sadece sonuçları veya olasılıkları konuşamam. Ama her türlü davranışsal ve algısal modifikasyon tekniğinin hastalarda tedavi maksadının ve bilimsel açıklamaların ötesinde etkileri olabilir. Ne demek istiyorsunuz? Ordu düşman askerleri kaçırıp savaş meydanında 19. yüzyıl İngiltere'sinde dolaşmaları için kafalarına elektrotlar yerleştirmeyi mi planlıyor? Çok saçma. Belki her halükarda yaşadığınız etkilerle ilgili teorilerimizi sizinle tartışamam. Umarım anlıyorsunuz. Hayır, anlamıyorum Doktor Gerik. Başından beri size güvendim ve epilepsimi tedavi ettiğiniz için size minnettarım. Şimdi bana ne olduğunu ve nedenini öğrenmek istiyorum. Ne de olsa bunu başlatan sizdiniz ve benim başıma geliyor. En azından düzgün bir cevabı hak etmiyor muyum? Bayan Austin, merakınızı ve kafa karışıklığınızı anlıyorum. Gerçekten. Ama şu anda size söyleyebileceğim bir şey yok. Benimle işbirliği yapmanıza minnettarım ve eminim günlüğün bize çok yardım olacak. Siz ve kocanız bunu başkasıyla konuşmadınız değil mi? Cevabı beklerken biraz gerildi. Kadın kederle içini çekti. Tabii ki konuşmadık. Bize kendimize saklamamızı söylediniz. Biz de öyle yaptık. Bana kafamda neler olduğunu ne zaman söyleyebileceksiniz? Yakında, umarım. Yüzü taş gibi ama samimiydi. Henüz etkilerle ilgili analizimizi tamamlamadık ama bittiğinde bulduklarımızı ilk paylaştıklarımızdan olacaksınız. Kadın başıyla onayladı ama hayal kırıklığına uğramıştı. Tamam, siz nasıl diyorsanız öyle olsun. Günlüğe devam ederim ve kimseye anlatmam. Doktor sandalyesinden kalkıp elini kadına uzattı. Harika, harika. Çalışmalarımıza büyük katkıda bulunuyorsunuz ve böyle hızlı iyileştiğinizi gördüğüme sevindim. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız ben buradayım. Unutmayın. Kadının gülümsemesinde gizli bir alay gördü sanki. Tabii, herhangi bir terslik olmasa da bir ay sonra görüşürüz Doktor Gerik. Tekrar teşekkürler. Kadın gidince doktor dolabı açıp kendine sert bir Chivas Regal doldurdu. Görüşmelerini düşündüğünde durumu iyi kotardığına ikna oldu. Kadının getirdiği günlüğün birkaç sayfasına baktı, başıboş bir hayal gücünün kendini nelere inandırabildiğine hayretle bakarak kafasını salladı. Sayfaları uzun ince şeritler halinde yırtarken hastanede de Beyaz Saray'daki gibi kağıt imha makinesi olması gerektiğini düşündü. Belki buna para ayırmaları gerekiyordu. Sonra aniden Karen'a stereo set, Paul'e radyo almaya karar verdi. Kendisine de Louise'le Kaliforniya'da bir hafta. Doktor Gerik'le yaptığı sohbet Elizabeth'i hiç tatmin etmemişti. En sonunda biriyle içinden geldiği gibi konuşabileceğini ve başına gelenler hakkında mantıklı bir açıklama duyabileceğini umut etmişti. Bunu yerine tek alabildiği, uydurma olduğu fazlasıyla belli baştan savunma bir cevaptı. Doktor Gerik bu deneydeki devlet bağlantısına işaret edebilecek herhangi bir şeyden bahsetmemişti. Kız üzerinde düşündükçe adamın kendisine baştan savma şeyler sunduğunu ve adeta zekasına hakaret ettiğini çok net bir şekilde görüyordu. Peki acaba kendi günlüğü adamın bahanelerinden daha mı inandırıcıydı acaba? Belki de sorun budur işte diye düşündü. Büyük bir olasılıkla adam onun gördüklerine inanmıyordu. David de Doktor Crandon da kendisini ciddiye almamıştı. Muhtemelen çevresindeki herkes onun bunları uydurduğunu ya da hayal ettiğini düşünüyordu. Kendisi hiçbir şeyi uydurmadığının çok iyi farkındaydı ama hepsinin fazla gelişmiş hayal gücünün birer ürünü olmadığından da emin olabilir miydi acaba? Hastaneden taksiyle eve dönerken vericiyi cüzdanından çıkartıp 4 voltu verecek şekilde tekrar düğmesine bastı. Anında çevresindeki taksi ve New York sokakları gözden kayboldu ve şimdi Londra'daki yüksek tavanlı, duvarları içleri boydan boya kırmızı kitap sırtlarıyla dolu, kitap raflarıyla çevrili, ahşap ve deriyle dekore edilmiş evin kütüphanesindeydi. Şöminenin üzerindeki ahşap oymalı rafın üzerinde bir şamdan ve süslü bir Fransız masa saati durmaktaydı. Odanın her yerinde üzerleri süslemeli ve yeşil cam muhafazalı yağ lambaları duruyordu. Lambaların yaydığı ışıklar deri sandalyelerin üzerindeki okuma masalarına vuruyordu. Kız sütunlardan birine yaslı duran üzeri oymalı bir masanın başına oturmuş önündeki gezi kitabının sayfalarına göz gezdiriyordu. Daha önce bu odada bulunan birinin arkasında bıraktığı brandy ve Pro'nun erkeksi kokusu burnuna geldi. Jenny tembel hareketlerle sayfaları çevirip Roma ve Floransa'nın gravürlerini incelerken Elizabeth, Philip Curran'ın odadaki varlığının farkına vardı. Yanan lambaların yumuşak ışığının yüzünü aydınlattığı adamın Shakespeare, Scott ve Dante büstlerinin altında raflar arasında gezindiğini kolayca gözünde canlandırabiliyordu. Kendini davetsiz bir misafir gibi hissettiği için heyecanlandı. Ne adamın kendisi ne de içinde bulunduğu kadının bedeni ve zihni onun varlığının farkındaydı. Kontağı keserek bir sigara yaktı ve cüzdanından taksinin ücretini çıkarttı. Hayır dedi, hayır. Hayal gücüm bu kadar da gelişmiş olamaz. O zaman ne olabilirdi? Aşırı soğuk havasına rağmen Elizabeth, New York'ta Aralık ayını severdi. Dondurucu nemi olan Ocak ve Şubat aylarının aksine bu dönemde havada Ağustos'tan kalma hafif bir canlılık olurdu ve yaklaşan tatil şehrin insanı bezdiren temposu içinde biraz neşelenmesini sağlardı. Rockefeller Center'daki devasa yılbaşı çamını ve 5. caddedeki mağazaların ve havayolu şirketlerinin vitrin süslemelerini görünce içinde çocukça bir sevinç uyanırdı. Ancak bu sene Elizabeth kendini apartman dairesinde yalnızlığa mahkum etmişti. Doktor Gerick'le olan başarısız görüşmesinden sonra adamın da elektrotun etkisi konusunda kendisine inanmadığını görünce başından geçen tecrübeleri bundan böyle elinden geldiğince belgelemek konusunda ikna olmuştu. Bu defa günlüğü tam ve detaylı olacaktı ve böylece kimse onun bunları uydurduğunu düşünemeyecekti. Doktor Gerick ve David onu ciddiye alıp sorunu çözmesi konusunda yardımcı olmayı teklif edebilirdi bu sayede. Şimdilik araştırmasını Jenny Curran'ın dünyasında kimsenin yardımı öğrendiklerini aktaracak biri olmadan tek başına yürütmesi gerektiğinin farkındaydı. Elektrotu her gün kullanıyor olmasının belli başlı başka sebepleri de vardı. Kendini ilk defa Jenny'nin etrafı titrek mum alevleriyle aydınlatılmış küvetin içindeki lüks ve baştan çıkarıcı hayatını paylaşırken bulduğu geceden beri Jenny'nin karakterinin kendisinkinden bazı temel ve önemli alanlarda ayrıldığını fark etmişti. Keşfettiği bu kadın kendi bedeninin içinde olmasına rağmen aslında bir o kadar da dışında kalıyordu. Bu, nefsine düşkün ve bedeni zevklere kendini bu derece açmış kadın korku, utanma ve bunun gibi şeyleri uzun zaman önce derinlere gömmüştü. Jenny'nin o gece küvetin içinde kendine nasıl dokunup yumuşacık tenini okşayışını ve bunun keyfine varışını unutamıyordu. Kullandığı yağlar ve pudralar bedeninin her noktasını yumuşatıp ısıtıyordu. Göğüs uçları kendi parmaklarının okşarcasına dokunuşlarıyla sertleşmişti. Ardından ne yaptığını bilen elleri kasıkların arasına doğru uzandı. Ve bu sırada Elizabeth de oradaydı. O sırada kendi kendine ve aslında Jenny'ye dokunuyor olmanın tuhaf ve tanımlanması imkansız hissini yaşıyordu. Hem bir başkasına ama aslında kendine dokunduğunu hissetmek, takip edip aynı anda öncülük etmek, domine edip aynı zamanda da pasif olabilmek, büyülenmiş gibi bu duyguların ve arzunun içine kapılıp hem katılımcı hem de gözlemci olmak. Hissetmek, öğrenmek. Nasıl öğreneceğini hissetmek ve nasıl hissedeceğini öğrenmek. Philip de oradaydı. Yakışıklı, başarılı, zeki, nazik, güçlü, arzulu. Ve bunların toplamından çok daha fazlası. Gözlerinde kıza, Jenny'ye bakarken harikulade, samimi ve ne yaptığını bilen bir bakış vardı. İkisi sanki bütünün birer yarısıydı. Bazen adamın ona baktığında kendisini, Elizabeth'i gördüğünü ve bir şekilde Jenny'nin eskiden olduğu insandan çok daha fazlası olduğunu bildiğinin farkına varıyordu. Dışarıdan bakıldığında karşılıklı iki insan gibi görünürken aslında birlikte üç kişi olduklarının adam da farkına varıyordu. Elizabeth yine de Jenny'nin kocasına karşı ihtiyatlı yaklaşmayı sürdürüyordu. Onun bir insan olarak kıymetini ve nezaketini takdir ediyordu ama daha ileri gitmiyordu. Dikkatini açıklanamaz bir şekilde Londra akşamlarında, kuranların yalnız başlarına veya arkadaşlarıyla yemek yedikleri, satranç veya diğer oyunlar oynadıkları sırada orada belirmesine vermesi gerekiyordu. Üstelik kimi zaman bunları yaptığı sırada David yan odada kendi projesi üzerinde çalışıyor oluyordu. Kendisinin de yanlarında olduğu iki sefer Philip ve Jenny tutkulu bir şekilde öpüşmüştü ama Elizabeth ikisinin baş başa özel vakit geçirdiklerini tahmin ettiği zamanlarda vericiyi kullanmaktan özellikle kaçınıyordu. Aksi bir durum çok tuhaf kaçardı ve özel yaşamlarının ihlaline girerdi. Elizabeth'in gözünde bir damla uyku olmadan yatakta uzandı ve David'in çoktan uykuya dalmış bir şekilde yanında uyuduğu sabahın erken saatlerinde bile aklına gelen düşünceleri kovalayıp kendini uyumaya zorluyordu. Elizabeth artık sabahları geç saatte gitgide kendisine anlamsız gelmeye başlayan bir hayata uyanmıyordu. Günleri öğlen saatlerinde Belgravia'nın terasında bir kahvaltıyla başlayıp Philip'in eve döndüğü akşam 8 ile 9 saatleri arasında son buluyordu. Gizli vericisi zihnini aslında olmak istediği yere götürürken David'e yalandan ilgi göstermek konusunda gayet becerikliydi artık. Philip ona İtalya ve Portekiz hakkında öyküler anlatırken apartman dairelerinde başarılı bir şekilde akşam yemekleri hazırlayıp servis edebiliyor. Londra'da görkemli bir masada 20 kişiyi ağırlarken bir yandan da David'in sorduğu sorulara cevap verebiliyordu. Başlarda elektrotu evinin dışında kullanmak konusunda tereddüt etmişti. Ama şimdi ne zaman David dışarıda yemek yemeleri ya da sinemaya gitmeleri konusunda ısrar etse, vericiyi 2 volt uyarıcı yollayacak şekilde tuşuna basılı halde çantasında taşıyordu. Belli belirsiz şekilde bile olsa, hala David'i görebildiği sürece kimse bunu ne fark ediyor ne de umursuyordu. David kadını restoranlara ve tiyatrolara götürüp başına bir şey gelmesine engel oluyordu zaten. Aklının sürekli başka şeylerle meşgul olmasını David de alışmış gibiydi ve kadının gerçekten ne yaptığına dair en ufak bir şüphesi varmış gibi de görünmüyordu. Bir keresinde Elizabeth bir yandan kır evinde neşe içinde Fransız açık hava tenisi oynarken aynı anda David'le birlikte Whitney'de yan yana yürüdükleri sırada diğer faaliyet yüzünden ciddi ciddi terlemişti. David de bunun üzerine ateşi olduğunu düşünüp eve dönmeleri konusunda ısrar etmişti. David her ne kadar aralarına giren bu suskunluğun asıl sebebini bilmiyor olsa da Elizabeth aslında tüm bunların David'le ilişkilerine zarar verdiğini çok iyi biliyordu. Bunlar aklına geldikçe biraz hüzünleniyordu. Geçirdiği operasyon işe yarayıp epilepsisi geçince nasıl bir hayatları olacağına dair bir sürü hayal kurmuşlardı ama artık durmasına imkan yoktu. Arada sırada David'in başlarda elektrotun etkisine bağımlı hale geldiğine dair yaptığı suçlamalar aklına geliyordu. Ne demişti onun için? Bir elektronik bağımlı. Fakat olay bundan farklıydı. Bu uyuşturucu gibi bir şey değildi ve istediği zaman bırakabilirdi. İhtiyacı olan şeyleri öğrenip hissettiği zaman bırakacaktı da zaten. Bunun tamamen kendi kararında olduğunu düşündü. Her şey onun kontrolü altındaydı. Birkaç gün daha, sonra artık buna doymuş olacaktı. Birkaç gün daha. Sadece birkaç gün daha. 12. ayrımın sonu. Sayfa 182. Devamı 13. ayrımda.